Ayrım 14. O adam buraya gelecek. Pukka günlük 5. Sayfa 273. Ne acı, seni affettiğimi bile bilmeyeceksin. Bir insanı ancak ne zaman affedebiliyorsun biliyor musun? Onun pişmanlık bile duymadığını gördüğün an. Önce sinirleniyorsun, sonra kendine kızıyorsun. Senelerce içimde onca öfkeyi bu teneke için mi verdim diye. Annemi hiç anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ama. Arada bir bende kalıyor. Bu işte ikinci kalışı. Sürekli konuşmasını geçtim. İnanılmaz derecede dedikodu yapıyor. Ding dong. Bakın bakalım bu huyumu da kimden almışım. Neyse, zaten tanıdığın, konuştuğun kimse yok be kadın. Neyi neyle çekiştiriyorsun? Buna en son işte Facebook'tan çiftlik falan bir şeyler gösterdim. Göstermez olaydım. Sabahtan beri başımın dibinde mouse sesi. Çikidik, çikidik, çikidik. İnek mi besliyor, mısır mı suluyor, artık ne yapıyorsa beynimin içinde yapıyor o işlemi sanki. Derdim aslında bu da değil. Dedikodusunu yaptığı kişileri öyle bir eleştiriyor, öyle bir yerden yere vuruyor ki anlattığı her şeye sen kendine bak önce demek istiyorum. Hadi diyorum tamam, büyüklük bende kalsın. Tartışmaya hiç gerek yok. Tartışsan da anlamayacak. Ama bir dinledim, iki dinledim, artık en sonunda isyan ettim. Bir film izliyoruz. Filmde kıza demediğini bırakmadı. En son çocuk aldıracaktı kız. Bu akılsız başın cezasını çocuğundan neden çıkartıyorsun deyince bana geldiler. Keşke sen de öyle davransaydın mesela. Nasıl yani? Bakamayacağını anladığın noktada bizi aldırsaydın. Hani ne bileyim, bunu fark ettiğin noktada başka çocuk yapmama kararı alsaydın. Bayağı bir sessizlik oldu. Sonra dayanamadı. Çok kolay zannediyorsun değil mi? Sen benim için o günlerin kolay geçtiğini sanıyorsun. Sen yine çocuktun. Çok şeyi hatırlamazsın. Aklın bile basmıyordu. Bana kızgınsın biliyorum ama inan benim için de kolay olmadı. Ya hala kendini düşünüyor. Hala sadece kendi derdini önemsiyor. Sen hatırlamazsın ne demek? Bu nasıl bir bencilliktir? Bu nedir böyle? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Yanlış anlama beni. Mesela Puki'yi 2 gün başkasına emanet edemem ben. Oldu da ettim diyelim, aklım gider. Sen senelerce bizi görmedin, haber almadın, konuşmadın. Hadi çocukken aklımız basmıyor diye bize ne sevginden ne ilginden bir parça sundun ama sonra... Ciddiyim, seneler boyunca çocuklarını bile isteye görmemek nasıl bir his? Hiçbir şey söylemedi. Laptopunu toplamaya başladı. Merdivenden yukarı yatağa doğru çıkarken döndü bana doğru. Büyük ihtimalle onu toparlarken içinden en etkili cümleyi nasıl söylerim diye düşünüyordu. Bir gün çocuğun olunca anlarsın. Allah aşkına bana şunu deme. Yani bunu herkes diyebilir ama bu cümle senin hakkın değil. Bir gün çocuğum olursa korkarım seni asla affetmemem gerektiğini anlayacağım. Senin baştan sona kadar hatadan ibaret olduğunu. Nasıl olur da içinde bir yerlerde biraz merhamet olmayışını anlayacağım. Dua et çocuğum olunca seni anlamayayım. Ben seni anlamak istemiyorum çünkü. Bu kadar büyük konuşma bence. Herkes ailesinde ne gördüyse ailesine onu gösterir. Benim annemden gördüğüm buydu, bu kadardı. Sana yetmediyse sorumluluğu bana ait değil. Senin de annenden gördüğün bu kadar. Göstereceğin de ancak bu olacak. O yüzden diyorum ya, anne olunca anlayacaksın. Ben de kendi anneme öfkeliydim. Üstelik benim annem gerçekten kötü bir kadındı. Ama bak, sonunda ona söylediğim kelimeleri kendi kızımdan duyuyorum. Ne kadar kabullenmesen de senin soyun sopun bu. İyi geceler. Yukarı çıktı. Bir süre odasında kendi kendine konuştu. Bayağı sinirliydi. Hızlı hızlı anlatıyordu bir şeyleri. Annenin kaderi kızına diyor kıssadan hisse. En çok korktuğum şey oysa ona benzemek. Ona benzememek için aklımı çocuk yapmakla, evlilikle, mutlu bir yuva hayaliyle doldurdum durdum. Ben öyle olmayacağımı kanıtlamak adına hep sabrettim. Ve sonunda annem bana kendisi gibi olmaktan başka çarem olmadığını söyledi. Ben ne desem anlamayacaktı. İnanmıyorum ki yaptığı hataların farkında olsun. Kendince bir doğru bulmuş, her seferinde vicdanını o noktada rahatlatıyor. Benim annem de bana böyle davranmıştı. Nasıl olur görmez kendini, farkına varmaz anlamıyorum. Halini, kendisini nasıl görmez? Hala nasıl kendime göre haklı sebeplerim var diyebilir. Anlamayacağını bilsem bile onun gözünde yapay dramatik bir tiyatro gösterisinden öteye gitmese bile, söylediğim kelimelerin hepsine kulaklarını tıkamış olsa da, o nasıl beni ezip geçiyorsa, benim de onu kırmaya hakkım var. Yukarı çıktım, açtım kapısını. Korktu önce, doğruldu yanındaki lambayı yaktı. Ben asla senin gibi olmayacağım. Ben çocuğumun ilkokul gününde yanında olacağım. Renkli olduğum gün kanser oldum, ölüyorum zannetmiştim. Ben çocuğuma bunları anlatacağım. Onu yemek masasına oturtup, kocamla karşısına geçerek, sizin yaptığınız gibi yemek yemeyeceğim. Ceza böyle olmaz. Ceza çocuklarının kemiklerini kırana kadar döven bir üvey baba da olmaz. Çocuğum bana ödevlerini göstermeye geldiği zaman, senin yaptığın gibi kendimi odaya kilitleyip, intihar ediyor numarası da yapmayacağım. Bana anlattığı her şeye inanacağım. Arkasına düşeceğim, peşini bırakmayacağım. Senin yaptığın gibi üç maymunu oynamam ben. Mesela ilk ojeyi ona ben süreceğim. İlk kız arkadaşını gelip bana anlatacak. Tırnaklarımı kesmeyi bile bilmiyordum. Bıyıkların kendiliğinden dökülecek dediler diye tüm liseyi bıyıklı okudum. Seninle olan bütün anılarımın içinde ya dayak var, ya istismar, ya da korku. Senin bize yapman gereken ne varsa komşu kadınlar yaptı bize. İster büyük konuşuyorsun de, ister kınadığını yaşamadan ölmezmişsin de. Bildiğin bütün atasözlerini söyleyebilirsin. Çok kötü bir anne de olabilirim, beceriksiz olabilirim. Ne yapsam elime yüzüme bulaştırabilirim. Ama adım gibi biliyorum, yine de senin gibi olamam. O yüzden içini rahatlatmayı kesmeni tavsiye ederim. Hiçbir zaman senin için annem haklıymış demeyeceğim. En fazla seninle birkaç kez daha görüşürüm. Sonra hiç kimsenin bilmediği, merak bile etmediği, yıllar sonra hatta "aa, ölmüş" dedikleri bir isimden öteye gitmezsin. Mezarını bir kez bile kimsenin görmeye gelmediği yapayalnız biri olursun. Biz zaten senin adını hiç anmıyorduk. Şu saatten sonra da zaten aklımıza bile gelmezsin. Artık kötü şeyleri düşünüp üzülmek istemiyorum çünkü. Ama bence sen yaptıklarını düşünüp üzülmelisin. Hiçbir şey söylemedi. Yattı, pikeyi kafasına iyice çekti. Söyleyeceklerim bitince sanki burnum tıkalıymış, onu açmışım gibi hissettim. Ben hayatımda bu kadar rahatlamamıştım. Kapattım kapıyı, aşağı inecektim, yapamadım. Birini kırdığın zaman ondan daha çok ben kırılıyorum. Şu anda büyük ihtimalle onun üzüldüğünün 10 katı üzülüyorum. Bir taraftan da ya gerçekten ölürse, kimse gitmezse diye düşünüp daha da deli oluyorum. Çıktım geri yukarı. Biraz ileri ittirdim annemi, yanına yattım. Bir süre sarıldık öyle, biraz ağladık. Ardından da "yanlış anlamazsan ben biriyle sarılıp yatamıyorum. Biraz köşeye geçsem" dedi. Bunu da annemden almışım. Yatağın farklı köşelerine top böceği gibi kıvrılıp uyuduk sonrasında. Birini affetmek böyle bir şey olmalı. Artık yapacak başka bir şeyin kalmamıştır çünkü. Düşman olmak için geç kalmışsındır. Beni ille de değiştireceksen neden sevdin? Sıradan bir ilişkinin karşısına engel olarak çıkan ilk bariyere gelmiş bulunmaktayız. Cicim günleri, şarkı göndermeler, her sabah uyandığımızda milyonlarca kez aşık olduğumuzu söylediğimiz dönem yavaş yavaş kapanıyor. O geçen hafta aldırmayı unuttuğum çenenin altındaki kılı gördüğünü anladığın ana geliyorsun. Daha çok kıskandığın, daha benimsediğin ama daha canını acıttığın evreye yani. İlk kavgalar, ilk ayrı dili konuştuğunuz an, İlk hata mı acaba diye kendi kendini gizlice yeme evresi yani. Bana insanların alkolikmişim gibi davranmalarından açıkçası çok sıkıldım. Hayır, internetten araştırttırdım, test bile çözdüm. Değilmişim. Sadece içerken ayarım yok, o kadar. Herkesle aynı anda dışarı çıkıyorum, orada içtiğim neyse o. Yani onlarla aynı. Ama sürekli nasihat işiten yine ben oluyorum. Evde öyle kendi kendime içen biri de değilim. Bir kere yemek yaparken özendim, kırmızı şarap içeyim dedim. Sarhoş oldum, yemeği yapamadım. Kabağa sarılmış bir şekilde uyanmıştım. Sosyal içiciyim işte. Sadece biraz fazla rezil oluyorum, o kadar. En yakın arkadaşımın düğününe gittim. O soğukta, teknede düğün yapan anca zaten benim arkadaşım olur. Bize dedi ki bu, sizi çok eğlenceli bir masaya oturtturacağım. Acayip eğleneceksiniz. Ben zaten gelinin viskisini içerek başladım geceyi. Ardından aşağı tarafa geçtik. Bizi eğlenceli diye oturttuğu masa 40 plus. Yerleşik hayata geçmiş, artık birbirleriyle konuşacak şeyleri kalmayan, altını takalım da gidelim diye bekleyen insanlar. Bu kız korkarım bizden ölesiye nefret ediyor. Biz oturmadık tabii orada. Gittik en uçta kalan boş yerlere sıkıştık. Ben orada başladım. En son hatırladığım tavuğu pişiren adamı görmek istiyordum. Ellerinize sağlık demek için. Ben yine gecenin en masum anını hatırlıyormuşum. Sonrasında bütün salonu tek tek yanaklarından öpmüşüm. Pistte kendimce dansımı yapıp insanları tek tek öperek yerime oturmuşum. Sonra oturduğum yerde sızmışım. Kızlar ben uyurken benimle fotoğraf çektirmişler. Oturmaktan rahatsız olup masanın altına doğru kaymışım ve masanın altında saatlerce mışıl mışıl uyumuşum. Tabii bu işin en kolay atlatılan kısmıymış. Bir de beni o tekneden indirme kısımları var ki, üstüm açılmasın diye ceket üstüne ceket sarmalanışım, bilmem kaç kişinin beni kaldırmaya çalışması, gelinin o hengameyi bırakıp o halimle benimle fotoğraf çektirmek için yanımıza koşarak gelmesi, arabada yaptıklarım, beni eve sokmaya çalışmaları. En yakın arkadaşımın düğününde masanın altında uyudum. Böyle bir kızım ben işte. Bunların hepsini en az 4 farklı kişiden dinledim. Hepsinde de güldüm, eğlendim. Çünkü sanki ben değilmişim gibi. Gerizekalının birini anlatıyorlarmış gibi. Hafızamda öyle bir şey yaşadığıma dair bir işaret yok. Yani utanmam, üzülmem için de bir neden yok. Ama sanırım herkes benimle aynı düşüncede değil. Sürekli, içme içme bak yeter bu kadar. Allah'ını seversen içmezsin. Kurban olayım, onu içme bari, çamaşır suyu o deyip duruyorlar. Limon da başladı. Ne söylese ardından, bak yapıyorum ama bir daha içmeyeceğine söz ver diyor. Bak kapıyı kapatırım ama söz ver, bir daha içmem de. Tamam, o istediğini alırız ama içmek yok, tamam mı? Hep böyle. İki lafından biri bu. Böyle yapılınca da daha çok sinir oluyorum. İçmeyeceksen bile içesim geliyor. Beyinsiz miyim? Kendimi kontrol edemeyecek kadar mı iradesizim? Kendime dur demeyi bilmeyecek kadar salak olamam diyorum. Salakmışım, her seferinde yine bir vukuat. Bu aralar gündemimiz sadece bu. Bir de Jerry'den kalan korkular var bende. Mesela şey gibi, limona yemek yapamıyorum. Jerry yemek istemezdi çünkü. Özgüvenimi bitirmişti mesela o konuda. Ay, benim ne çabuk bozulan özgüvenim var be böyle. Her bokta çat diye gidiyor. Her neyse, bir de hep rutinleşecek diye korkuyorum. Bunun da sonu Jerry ile sonumuz gibi olacak sanki. Böyle aklıma o geldikçe bir korku sarıyor beni. O tükeniş evresini bir daha yaşamak mı? Aman Allah korusun. Aa, şeyi de unutmamak gerekli. Erik'ten kalan bazı korkular da yer etmiş. Kendime yemin ederim dur diyorum ama mutlaka bir yerden açık veriyorum. Annesinin her yanına gittiğinde trip atıyorum. Hayır yani o kadar anlamsız ki çocuk annesiyle görüşecek. Ben kendimi hangi yatağa atsam da fenalaşsam diye düşünüyorum. Yemin ederim çok uğraş veriyorum kendimi tutmak için bu konuda. Ya yeri gelmişken böyle bazı şeyler biraz beni rahatsız etmeye başladı. Tamam ruh ikiziyiz. Tamam bazı şeyleri aynı anda düşünüyoruz. Aynı şeylere aynı tepkileri veriyoruz falan filan ama bu işi biraz şova döktü. Erik'in evlilik tarihi yaklaşıyor. İster istemez böyle aklıma geliyor. Bu tuttu. Pat diye yok işte, geçmişten biri evleniyor diye bu aralar acaba kafan karışık olmasın. Vay işte, sen ilişkimiz Jerry ile olan ilişkine dönecek diye korkuyorsun. Böyle benim düşündüğüm ama söylemeye gerek duymayacağım şeyleri suratıma söylüyor. İşin kötüsü, haklı da yani öyle düşünüyorum. İyi bir empati yeteneği mi var, neyse bilmiyorum ama başta harika olduğunu düşünüyordum. Şimdi biraz duvarlarım ihlal edilmiş gibi geliyor. Bu evrenin güzel bir yanı yok mu dersen, olmaz olur mu? Onu tanımaya başladım. Gerçek ona daha çok bağlandım. Artık nasıl uyuduğunu biliyorum mesela. O miktiğimin alarmını en az 130 kez çaldırmadan uyanmayacağını da. Korkularını öğreniyorum, ona güvenmeye çalışmayı öğreniyorum. Bu aralar uykuda sarılma olayına taktık. Limon gece sarıldığı anların fotoğrafını çekmiş, sabah hepsini tek tek gösteriyor. Ben daha fazla sarıldım diye. Normalde hayatta yatamam ama şimdi oyunmuş gibi geliyor. Bazen uykusundan uyandırıp sarıldığımı gösterip geri uyuyorum. Lades oynuyoruz sürekli. Hep ben kazanıyorum. O devamlı mızıkçılık yapıyor. Ben hayatımda bu kadar çirkef birini tanımadım. Alt tarafı 50 lira verecek. Dünyaları birbirine katıyor vermemek için. Bütün gün dizi izleyip sadece cips yiyoruz. Korku filmi izledikten sonra biri mutlaka evin içinde saklanıyor. Aklı olan tek başına tuvalete gitmiyor. Bir keresinde yarım saat balkonda beklemiştim. Parmak uçlarım soğuktan morarınca çıkmak zorunda kaldım. Sonra hasta olduğum zaman bakıyor. kum düşürdüğüm gün yanımdan bir saniye olsun ayrılmadı. Bense onun dişinin ağrıdığı gün 5 apranaks, üstüne de rakı üstüne rakı basmıştım. Yavrum 3 hafta mide ağrısından öldü öldü dirildi. Hala bana miktar konusunda güvenmemeyi öğrenemedi. Mesela şu an yarı çıplak bir şekilde mutfakta kızartma yapıyor. Bunun öncesinde de taşındığımdan beri bekleyen ayakkabılığı yaptı. Şu an onu izliyorum da, belki de mükafatımdır limon benim. Bunca şeyin sonunda olması gerekendir. Boşuna korkuyorumdur, bu sefer farklıdır. Olmaz mı diyorsun? Günün dersi, bir ölçün olmalı. Ölüm, bencilliğin en uç noktası. Mehmet Pişkin, intihar etmeden önce veda mektubunu video şeklinde yapıp bunu Facebook'una koyan kişi. Sadece maillerine bakmak için internete giriyor bile olsan mutlaka o videoyu izlemişsindir. İlk izlediğim zaman yalandır ya, viraldir diye ciddiye almadım. Adam reklam ajansında çalışıyor neticede. Yalnız ne kadar korkunç, reklamcıysan ölümüne bile inanmıyor kimse. Altında mutlaka bir marka vardır diyor. Sonra tabii yalan olmadığı ortaya çıktı. Video çektikten sonra kendisini asmış. Külü bir türlü düşmeyen, o küle bakmaktan olaya konsantre olamadığım sigarasını içerek, yanında bir de şarap, çok güzel bir müzikle, "Sevdiklerim üzülmeyin" temalı bir konuşma yaptı. Adam daha birkaç saat önce başka bir partiden gelmiş. Partide de bayağı eğlenmiş, fotoğrafları da duruyor üstelik. Dışı seni içi beni yakar hesabı. Zaten veda konuşmasında da adam gibi derdine söylememiş. Paso iyi niyet, kibarlık ve zerafet akıyor her bir yanından. Ben olsaydım mesela, intiharlık duruma gelsem nasıl yapardım? Bir kere benim intiharım kesin yalandan olur. Zamanında intihar etmedik ki. Tabii lütfen, mavi siyah saçlarım vardı benim. Ya kas gevşeticiyle ya vitaminle. Yani sonunda ölmeyeceğimi düşündüklerimle. Hadi oldu diyelim bir kere, sabah sabah şarap içmezdim. Midemi ekşitir be o. Zaten sigara içmiyorum. Videoyu böyle önümde kocaman bir Van kahvaltısı donatılmış masada yapardım. Birazdan bu dünyadan gidiyorum. Ben bir daha nerede bulurum sucuğu, kaymağı, gözlemeyi? Ekmeğimi yumurtaya banarak, çayımdan içerek kime ne diyeceksem derdim. Tabii ki Mehmet Pişkin gibi kibar olmam. Hatta gitmeden önce biraz ortalık karıştırırım. Giriş, sütten peynirlerinin katkılarıyla. Merhaba, ben Pukka. Siz videoyu izlerken ben çok uzakta olacağım. Size oradan el sallar mıyım bilmiyorum. Oraya varır varmaz ilk yapacağım iş tuvalete gitmek olur sanırım. Bir saniye domatesi biraz uzağa koymuşum. Hah, ne diyordum? Çok güzel günler geçirdim dostlarım. Çok güzel aşklar yaşadım. Hepsini de affettim. Bir Ankaralıyı çok affetmedim ama bence onun benden önce ölmesi lazımdı ya, neyse. Yukarıdakinin işine karışmak gibi olmasın. İnşallah sürünüyordur en azından. Yani bir sürünsün. Size en sevdiğim şeyi yaparken, yani kahvaltı yaparken veda etmek istedim. Çünkü şu gördüğünüz şahane peynir bana sponsor oldu. Sponsorluk parasını öncesinde yedim. Zaten bana bir senet imzalattırdılar, ölmezsem parayı geri iade edeceğime dair. Olur da ip mip kopar, taşın altına elinizi koyarsınız da hep beraber öderiz inşallah. Bir de unuttum öleceğimi, gittim o paraya kendime kıyafet aldım. Çoğunu giymedim bile. Zodi, Zodi, Zodi, ah benim prenses yüzlü, dalgalı saçlı kardeşim Zodi. Hep benden güzel olduğun için seni kıskanmışımdır. Neyse ki zekam senden daha fazla. Şu an gözlerini kırpıştırıp eminim öyledir dediğini hissediyorum. O yüzden sana sadece kıyafetlerimi bırakıyorum. Artık bir ölünün kıyafetlerini giymek sana kendini nasıl hissettirecekse. O da eski şişman günlerimden kalanları, ha ha ha. Sevgili arkadaşlarım, ne diyeyim? Bu sır benimle mezara kadar gideceğine burada herkes öğrensin daha iyi. Hakkınızda yazılan bütün WhatsApp dedikodularını maillerinize yolladım. Babacım sakın üzülme. Kızın yukarıda güvende. Yani dua edelim de öyle olsun. Bu arada sizden ufacık bir isteğim var. Cesedime makyaj yapın. Eliye Saab'ın son kreasyonundan uçuşan tüllü bir elbise giydirin. Beni özel uçakla Antarktika'ya götürüp orada bir buz kütlesi içine gömün. Her sene bu öldüğüm gün oraya gelip camlanmış mıyım diye bakın. Eğer bunu yapmazsanız bütün lanetim üstünüzden hiç gitmesin. Hatta kendimi asış videomu da çekerim, onu canlı canlı size izlettiririm. Bu daha mı iyi? Hayatınızın travmasını mı yaşamak istiyorsunuz? Hem çok tatlı olmaz mı? Belki de bilmem kaç sene buzun içinde durunca gerçekten de yeniden dünyaya geliyorsundur belki. Bir gözümü açacağım, pırıl pırıl bir elbiseyle masal gibi. Aa, bir saniye, orası buz gibi ama. Uyandığım zaman zor olabilir. Acaba beni kasapların buzluğunda mı saklasanız? Bir taraftan da size müzik dinleteyim, durun. Evet, yanlış duymadınız, korn çalıyor. Ve video 4 saat sürecek. 4 saat boyunca bu müziği dinleyeceksiniz. Ne var ya, benim için dinleseniz? Tamam tamam, petek dinçöz açayım hadi. Sonra gözlerim kapalı, öyle içlenmişim gibi bir pozlar. Ardından bitiş. Bence güzel bir son olurdu ya. Değerini ancak yokken anlıyorsun, varken ağzına sıçıyorsun. Jerry ile başım belada. O burnundan kıl aldırmayan adam gitti, her fotoğrafımın altına seni seviyorum yazan adam geldi. Gerçekten insanlar değerinizi ancak kaybedince anlıyormuş. Manyak manyak işler yapmaya başladı. Motor üzerinde çektiğim klipleri Instagram'a attım diye kıyamet koptu. Neymiş, gelecekmiş, o motoru yakacakmış, beni de alıp dönecekmiş. Zodi'yi falan aramış, Pukka ayağını denk alsın diye. İyice delirdi. Bunu onu kırmadan en güzel haliyle anlatmam lazım. Anlattım da keza ama işlemedi. Geçen sene ben ona böyle davrandım diye o da kendinde bu hakkı görüyormuş. Şimdi şehir dışında bir dizi çekiyorlar. Küçücük yerde kafayı yedi demek ki sonunda. Bir geldi İstanbul'a, görüşmek istedi, görüşmedim. İkinci geldi, dedim hani bunu da hak etmedi. En azından yüz yüze bir konuşmak gerekli. Diğer türlü zaten ikna edemiyorum başkasının varlığına. Bir de böyle bir sürü şey yaşadık. Evet, başaramadık belki ama yine de 3 sene boyunca yol arkadaşım oldu. Beraber güldük, beraber ağladık. Bana hiçbir kötülüğü olmayan biri neticede. Sırf aşk bitti diye geride kalan arkadaşlığı, dostluğu, en önemlisi anıları bitirmek ne acı aslında. Doğrusu da bu ama nereye kadar arkadaş kalabilirsin? Belli bir sınırı geçemeyeceksin. O yüzden ben de bu geldiğimde görüşeyim dedim. O anda kuafördeydim. En azından eve bırakır beni diye düşündüm. Aradığında söyledim yerimi. Geldi. Evden kuaföre gittiğim için kafam göksel fönü, altımda da spor taytı ve sivit var. Koşuya çıkmış Muazzez abacı gibiyim. Adam saçı şekil olsun diye böyle dalgalı dalgalı bir şeyler yapınca Jerry'nin arabasına biner binmez hemen fotoğraflarımı çektim. Jerry'ye bir merhaba bile diyemeden yani. Sonra şöyle döndüm baktım Jerry'ye. Özlemişim. Jerry'nin yanında garip bir şekilde güvendeymiş gibi hissediyorum kendimi hep. Kokusundan mı, o sürekli korumacı yapısından mı bilmiyorum. Tanıdık bildik bir güven var onun yanındayken. Konuşmasını özlemişim. Sakin kaldığı zamanları özlemişim. O sakalını ona ben uzattırmıştım. Saçlarını ben uzattırmıştım. Vay be. Havaalanında kelepçeyle yakalanışımız aklıma geliyor. Eyfel'de saatlerce yüzük arayışımız. O kızla yatmaması için kendimi hastaneye kaldırtmam. Ne günler yaşadık. En zor zamanlarımda hep yanımda oldu. İçten içe hiç beğenmediğini bilsem bile herkesten önce hep o alkışladı. Jerry'e bakıyorum. Biz çoktan tükenmişiz görüyorum. Yeniden ona dönmeyi aklımdan bile geçiremiyorum. Onu çok seviyorum ama onunla birlikte olmak istemiyorum. O anılarımda olduğu gibi güzel kalsın. Daha da giderse, nefrete dönerse birini hiç sevmemiş gibi davranmak istemiyorum. Onunla ne uzayıp ne kısalmalıyım. Bu noktada her şeyi kesmeliyim. Konuştum. Bundan sonra artık asla beraber olmayacağımızı söyledim. Başkasının olduğunu da. Kabullendi, üzüldü. Üzüldüm ama bir daha mezardan çıkartmaya gücüm yok artık, bitmiş bir ilişkiyi. Bu ara Merkür geriliyor. Vallahi eski sevgililer birer birer dökülüyor. Zodi iyice astrolog oldu. Her gün evine gidip bugün ne olacak diye kızı darlıyorum. Falcı takıntım bitti. Zodi bana geleceği anlat. Sevdan başladı şimdi de. Hah ne diyordum? Merkür gerileyince bunlar sapır sapır dökülmeye başladı ya. Bunlardan biri de arkadaş kalmaya çalıştığımız pekmez. Arkadaş kalmaktan kastım, dini ve milli bayram mesaj kutlamalarını attığı mesaj grubunun içinde yer alıyorum. Bunun dışında ne bir ses ne bir haber kendisinden. İşte bugün geldi bir haber. Film için kutladığını söyleyen bir mesaj atmış. Ardından da filmi ilk izleyenlerden olmak beni ayrıca heyecanlandırdı yazmış. Allah'ım ne diyor bu? Anında aradım. Mesajla yazarak falan uğraşamayacağım şimdi. Gala davetiyesi bunların ajansına da gitmiş. Müstakbel eşi de gelmek istemiş. Onlar olgun bir çiftmiş. Böyle bir şeyi kaçıramayacakmış. hem insan çocuğu olduktan sonra bazı şeylerde aydınlanma yaşarmış. Ay, yazarken ben yoruldum. Aa, bu ne be? Düpediz çok affedersin ama bildiğin gavatlık bu. O mükemmel evlilik hayatını da anlatmalara doyamadı zaten. Tamam be, anladık. İyi ki çocuk yaptınız. Hayır, bir de ben o kibirin kokusunu 500 kilometre uzaktan alırım. Pekmezin karısı gerçekten gelecek mi? Yoksa benimle dalga geçmek için mi böyle dedi bilmiyorum. Eğer gelecekse kesin doğumdan sonra verdi kendini spora, incecik oldu, kendini göstermek için gelecek. Kesin var ya, eminim. Aman zaten bana ne, ben gitmeyeceğim için galaya falan. Bu onların sorunu. Ne çekildiğinden haberim bile olmayan, sözde benim kitabımla alakası olan bir şeyi sahiplenecek değilim. Ay, aklıma geldikçe böyle sinirlerim atıyor. Başka şeyler düşünmeye çalışıyorum resmen. Günün dersi, küle dönmüş bir kağıttan artık hayır gelmez. 14. ayrımın sonu, sayfa 292.